Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 27 Ordubehş 1401 Hicri Kameri, 15 Şevval 1443 ve Miladi 17 Mayıs 2022 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye'nin mülteci sorunu üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran'ın doğa harikaları, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim, Afganistan hidropolitili ve Neçü Bela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran ile Küba arasında 13 işbirliği anlaşması imzalandı. Abdullahyan bugün Gana Kültür Sanat ve Turizm Bakanı ile Tahran'da bir araya geldi. Hatipzade NATO'nun politikasını eleştirdi. İran ile Umanlı yetkililer görüştü. Türkiye'de hayat pahalılığı vatandaşları rahatsız ediyor. Şimdi haberler.
İran-Küba 18. Karma Ekonomi Komisyonu toplantısının ardından iki ülke arasında 13 işbirliği anlaşması ve belgesi imzalandı. İran Sağlık Bakanı Behram Einullahi, İran-Küba Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısının kapanışında yaptığı konuşmada, Karma Komisyonun 18. toplantının ardından çevre teknolojisi, sağlık, ekonomi, ticaret, bankacılık, spor ve tarım alanlarında 13 işbirliği belgesi ve anlaşmasının imzalandığını söyledi. Einullahi, koronavirüs salgını ve Amerika'nın İran ve Küba'ya yönelik ağırlaştırdığı yaptırımlara temasla, yaptırımlara rağmen iki ülkenin kendi ayağı üzerinde durmayı ve korona ile mücadelede birçok başarıya imza attığını vurguladı. Küba Başkan Yardımcısı Ricardo Cabrecias, Havana'nın İranlı meslektaşlarından 2023 yılında düzenlenecek Küba kapsamlı kalkınma planına davet etmeye çalıştığını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bugün Gana Kültür, Sanat ve Turizm Bakanı Muhammed Evvel İbrahim ile Tahran'da bir araya geldi. İran-Gana 7. Karma Ekonomik İşbirliği Komisyon toplantısı için Tahran'da bulunan Gana Kültür Bakanı İbrahim ile görüşen İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Gana Futbol Milli Takımı'nın Katar 2022 Dünya Kupası'na katılma vizesini kazandığına ve Kiş Adası'nın iklim olarak Katar iklimine yakın olup uygun altyapısına sahip olduğu için Gana Futbol Milli Takımı ve Ganalı turistleri bu adaya gelmeyi davet etti. Bakan Emir Abdullahyan 7. Karma Komisyonu'nun düzenlenmesinin İran ile Gana'nın münasebetleri geliştirmek için ciddi irade ve kararlılığını gösterdiğine ve İran İslam Cumhuriyeti'nin münasebetleri geliştirme yaklaşımına işaretle İran'ın çeşitli alanlarda Gana ile işbirliğine hazır olduğunu vurguladı. Bakan Emir Abdullahyan ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede terörizm ve radikalizm ile mücadeledeki değerli deneyimlerine işaretle İran'ın bu alanda da işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Gana Kültür Bakanı da İran İslam Cumhuriyeti'ne tarım, sağlık ve eğitim alanlarında Gana'ya yardımlarından dolayı teşekkür ederek iki ülkenin turizm ve ulaştırma gibi alanlarda işbirliğini geliştirmesine vurgu yaptı.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün NATO yayılmacı politikasını eleştirerek NATO'nun karşılaşmasının iyi sonu olmayacağını bilmesi gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, Rus merkezli RIA Novosti haber ajansına verdiği demeçte İran-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna krizini değerlendirdi. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün yayılmacı politikasını eleştiren Hatipzade, NATO, Rusya ile doğrudan karşı karşıya gelmenin iyi bir sonla sonuçlanmayacağını bilmelidir. Bugün Ukrayna'da gördüğümüz her şeyin kökleri NATO'nun genişlemesine ve Batı ülkelerinin Rusya'nın güvenlik kaygılarını görmezden gelmesine dayanıyor, dedi. Hatipzade, İran-Rusya ilişkilerine ilişkin Tahran ve Moskova arasındaki ilişkiler stratejiktir ve hiçbir tarafın onu bozmasına izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Ukrayna kriziyle ilgili olarak Hatipzade, Tahran-Moskova ile Kiev arasında barışı tesis etmek için elinden geleni yapıyor. Bu bağlamda Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir arabuluculuk turu başlatmayı planlıyoruz diye konuştu.
İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Abbas Golru, Avrupa Birliği temsilcisiyle yapılan son istişarelere göre geri kalan konuların çözümü için yaptırımların iptaline ilişkin görüşmelerin süreceğini belirtti. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Yardımcısı Enrico Morra son günlerde Tahran'a gelerek İran Başmüzakereci Ali Bakır Keni ile görüştü. İran ile Avrupa Birliği düzenlenen görüşmelerin iki tarafın Viyana görüşmelerinde geri kalan konuların çözümü için inisiyatiflerin üzerine odaklanması yönünde yeniden fırsat sağladığına inanıyor. İranlı milletvekili Golru bu bağlamda yaptığı açıklamada meclisin müzakereleri desteklediğini ve İran İslam Cumhuriyeti'nin müzakerelerin sonuçlanmasına olumlu baktığını ancak ülkenin neticeyi oturup beklemediğini vurguladı.
İran Ticaret Geliştirme Kurumu Başkanı Adil Rıza Peyman, Pak ile Umman Ulaştırma, İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanı Said Hamud ile El Maluli bir araya geldiler. İran'ın Umman Büyükelçisi Ali Necefi Hoşrudi ve İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Başkan Yardımcılarının katıldığı bu görüşmede iki ülkenin taşımacılık, transit ve limanlar alanında işbirliği geliştirme yolları ele alındı. Peyman Pak bugün ayrıca Umman Merkez Bankası Başkanı ile görüştü. Peyman Pak ayrıca İran'ın Umman'daki tüccarlar ve iş insanları ile bir araya geldi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakalarına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği 352 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.236'ya, vaka sayısı ise 7.228.786'ya çıktı.
Hizbullah yetkilisi düşmanların seçim sonuçları ile ilgili iddialarına gösterdiği tepkide, Lübnan parlamento seçimlerini kazanan birçok adayın direnişi desteklediğini belirtti. El Cezire televizyon kanalı Lübnan parlamento seçim sonuçları hakkında verdiği haberde Hizbullah ve Emel Hareketi toplam 31 sandalye İlerici Sosyalist Partisi 9 sandalye, Lübnan Kuvvetleri Partisi 20 sandalye, Cevran Basir Başkanlığında Milli Özgürlük Hareketi Partisi 18 sandalye kazandığını belirtti. Hizbullah yetkililerinden Hüseyin Rahal bugün Elmiran televizyonuna yaptığı açıklamada düşmanların Hizbullah ve Milli Özgürlük Hareketi Partisi'nin seçimlerde sandalye kaybettiklerine dair iddialarını reddederken Hizbullah ve Milli Özgürlük Hareketi'nin direnişin tüm sorunlara rağmen güçlü olduğunu kanıtladığını belirtti. Rahal ülkenin kurtuluşunun çatışmalar değil siyasi çözüme bağlı olduğunu sözlerine ekledi.
Irak medyası Kerbela'da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın park türbesinin inşasını sürmekte olan avlularından birinde yangın çıktığını duyurdu. Sumeriye News'un haberine göre yangın İmam Hüseyin Aleyhisselam park türbesinin inşasını süren Al-Akile Zeynep Aleyhisselam avlusunda yaşandı. İtfaiyecilerin hemen olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldıkları belirtildi. Haberde yangının olası zarar ve kayıplarına değinilmedi.
Yapılan son anketlere göre Türkiye'de mevcut ekonomik krizden ötürü yapılan zamların sonucunda halkın durumdan memnuniyetsizliği giderek artıyor. Türkiye'de TL'nin değer kaybetmesiyle daha net bir şekilde kendini gösteren ekonomik kriz, ard arda gelen zamlarla Türkiye halkının yaşam koşullarına ciddi bir şekilde yansıdı. Liranın ciddi bir düzeyde değer kaybetmesinin aylarca Türkiye haberlerinden gündeminde olmasının ardından son dönemde ekmek ve yağ gibi temel gıda ürünlerinden elektrik ve doğalgaza kadar neredeyse her şeyi kapsayan zamların Türkiye'li vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkilemesi ekonomist uzmanlarca tartışılıyor. Metropol Araştırma'nın yöneticisi Özel Sencar, kendi Twitter hesabında yapılan son anketi paylaştı. Yapılan bu araştırmaya göre Türkiye halkının %61.5'i ülkenin en büyük sorunlarından ekonomik sorunlar ve işsizlik olduğunu düşünüyor. Aynı şirket tarafından yapılan başka bir anket, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verilen desteğin 2015'ten bu yana en düşük seviyeye indiğini gösteriyor. Öte yandan Aksoy Araştırma Şirketi'nin yayınladığı son anket sonuçlarına göre Türkiye'nin %88.1'i mevcut ekonominin çok kötü bir durumda olduğunu düşünürken bu orandan %76'sı mevcut durumun ekonominin kötü yönetilmesinden kaynaklandığını düşünüyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın ölümünün ardından taziye ziyaret amacıyla Abu Dhabi'ye gitti. Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dhabi'ye gitti. Erdoğan taziye ziyareti çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dhabi Emiri Şeyh Muhammed bin Said Al Nahyan'la görüştü. Erdoğan'a ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.
Siyonist yerleşimciler bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Filistin El Yemen haberine göre Siyonist yerleşimciler bugün bir Siyonist hahamın eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler. Siyonistler Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdikten sonra İslam karşıtı sloganlar attılar. Bu arada aşırı Siyonist ve saldırgan ırkçı görüşleriyle öne çıkan Siyonist yerleşimci grupları bugün yine bayrak yürüyüşüne iştirak ve işgal altındaki Kudüs'te Yahudileştirme faaliyetlerine destek çağrıları yapmaya başladı. Aşırı Siyonist fanatik Yahudi yerleşimci örgütlerinden Lehavan'ın lideri Bensi Gospesen, müntesiplerinden Mayıs ayı sonunda eski Kudüs sınırları içinde düzenlenmesi planlanan yıllık bayrak yürüyüşüne de katılmasını istedi. Fanatik ırkçı lider Gobstein çağrısında aynı zamanda Mescid-i Aksa'nın sahası içinde yeniden Kubbetul Sahra'nın yıkılmasını istedi. Yerleşimcilerin kendilerini tapınak cemaatleri olarak isimlendiren aşırı ırkçı kesim, Yahudilerin bir takım bayramlarını ve özel günlerini bahane ederek Mescid-i Aksa'ya kalabalık gruplarla baskınlar düzenlenmesi çağrıları yapıyorlar. İsrail işgal güçleri tarafından himaye edilen ve şımartılan yerleşimci fanatiklerin bütün bu baskınları, Mescid-i Aksa ve çevresinde büyük olaylar ve çatışmalar yaşanmasına neden oldu.
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ülkesinin NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı. Dışişleri Bakanlığı'nda canlı yayında NATO'ya üyelik başvurusunu imzalayan Linde, İsveç için en iyisini yaptığını söyledi. Linde, başvuru belgesinin kısa sürede Finlandiya ile birlikte NATO'ya teslim edileceğini sözlerine ekledi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, dün parlamentoda yapılan görüşmeler sonrasında İsveç hükümetinin NATO'ya başvuru yapma kararı aldığını açıklamıştı. Bir adım da Finlandiya'dan geldi. Finlandiya parlamentosu ülkenin NATO üyeliğini 8'e karşı 188 oyla onayladı. Amerikan Başkanı Joe Biden, İsveç ve Finlandiya liderlerini Beyaz Saray'da ağırlayacak. Beyaz Saray Sözcüsü Karin Jean-Pierre tarafından yapılan açıklamaya göre, Biden, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile NATO başvurularının yanı sıra Avrupa güvenliği ve ikili ilişkileri de ele alacak. Ukrayna'da dahil olmak üzere küresel ortakların geliştirmesi masaya yatırılacak. Ankara teröre destek verdikleri gerekçesiyle Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine karşı çıkıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün bir kez daha Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeyeceğini söyledi. Erdoğan, "İknaya gelmek için yorulmasınlar," dedi. Rus lider Vladimir Putin, ülkesinin Finlandiya ve İsveç ile sorunu olmadığını savundu. NATO'nun genişlemesine karşı doğrudan bir tehdit de bulunmadı. Ancak örgütün askeri altyapısının bu ülkeleri kapsayacak şekilde genişletilmesi halinde karşılık verileceğini söyledi. Putin, bize karşı nasıl bir tehdit yaratacağını göreceğiz. Ona göre karşılık vereceğiz, dedi.
Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı sert bir tutum aldığını, bunun yapıcı müzakerelerle çözüleceğini söyledi. İsveç'e iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Niinistö, İsveç Kralı Karl 16. Gustaf'ın bulunduğu İsveç parlamentosunda konuşma yaptı. Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması sürecindeki çekincelerini değerlendiren Niinistö, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik olumlu tavrını da son günlerde değiştirdi ve oldukça sert bir tutum izledi. Bunun yapıcı müzakerelerle çözülebileceğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Niinistö, NATO üyeliğine başvuru sürecinde birçok olayın etken olduğuna ve Ukrayna kriziyle güvenlik endişelerinin arttığına işaret ederek Rusya'nın çevresindeki ülkelerinin kendilerini nasıl koruyacağı seçeneği kısıtlaması ve Ukrayna işgali durumu perçinledi. Bu nedenle NATO üyeliğine başvuru kararı aldık diye konuştu. NATO sürecinde Finlandiya ve İsveç'in ortak hareket ettiğini vurgulayan Niinistö, NATO üyelik başvurusunu Brüksel'de beraber yapacaklarını kaydetti.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Vladimir Putin'in çeşitli kesimler tarafından desteklendiğine işaretle Moskova'nın Ukrayna operasyonunda başarılı olacağını belirtti. Ukrayna savaşı üzerinden yaklaşık 3 ay geçiyor. Amerika başta olmak üzere batılı ülkeler Kiev'e çeşitli askeri destek vermekte. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da düzenlediği özel operasyonda başarılı olup tüm hedeflerine ulaşacağını bildirdi. Peskov, devlet başkanı Vladimir Putin'in ülkeyi nereye götüreceğini bildiğini söyledi. Bu arada Ukrayna eski başbakanı Berlusconi, Batı'nın Ukrayna savaşındaki rolüne işaretle Avrupalıların Ukrayna'ya verdiği yardımlarından dolayı Ukrayna-Rusya çatışmasına ortak olduklarını, Avrupalıların da savaş halinde olduğunu çünkü onlara silah gönderdiklerini kaydetti.
Ermenistan'ın başkenti Erivan yeniden protesto eylemlerinin sahne oldu. polis ile eylemciler arasında çatışma yaşandı. Ermenistan'da muhalefet başbakan Nikol Paşinyan'ı Karabağ meselesi çözmekte aciz kalmakla suçlarken, Karabağ'ın geri kalan bölgelerini de Bakü'ye teslim etmek istediğini bildirdi. Erivan bugün yeniden Paşinyan'ın politikalarını protesto edenlerin gösterilerine sahne olmuştur. Erivan'ın çeşitli sokak ve caddelerini kapatan eylemciler ile polis arasında çatışma yaşandı. Polis onlarca eylemciyi de gözaltına aldı.
Ve son haberimiz, Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin'de özel bir görüşme yaptı. Rusya Devlet Başkanı Putin konuşmasında iki taraflı bölgesel meselelerin devamlı ele alındığını belirterek Ermenistan Başbakanı ile bu konularda irtibat halinde olduğunu ifade etti. Putin, masadaki sorunların çok fazla olmasından dolayı görüşmelerin ve diyaloğun da yoğun olduğunu dile getirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Bakü'de Hasan Hafızası Ülkeleri Endüstri Fuarı etrafında. Hazara kıyısı olan devletlerin özellikle petrol ve gaz, sanayi ve gıda ürünleri ve teknik bilgi alanlarındaki ortak işbirliği bu bölge ülkelerinin dostluğunu göstermektedir. Türkmenistan'ın İran üzerinden Azerbaycan Cumhuriyeti'ne doğal gaz ihracatına ilişkin 3 maddelik anlaşmanın imzalanmasının ardından Hazar Denizi'ne kıyısı olan 5 ülke ortak işbirliği yolunda değerli adımlar attı. Bu kapsamda Hazar Kıyı Devletleri'nin 5. Sanayi Fuarı 15 Mayıs Pazar günü Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'de başladı. Hazara kıyısı olan devletlerin ortak sanayi fuarı İran İslam Cumhuriyeti Ticareti Geliştirme Teşkilatı tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti İşverenler Konfederasyonu ile işbirliği içinde organize edilmiştir. Hazara kıyısı olan devletlerin karşılıklı sanayi kapasitelerinden maksimum düzeyde yararlanmak ve ihracatlarını artırmak için bölgesel yakınsama ve ekonomik işbirliğini güçlendirmek fuarın hedefleri arasında yer alıyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Seyit Abbas Musevi fuarın açılış törenine katılarak konuşma yaptı. 4 saat boyunca yerli ve yabancı standların çoğunu ziyaret etti ve katılan ülkelerin şirketleriyle görüştü. Bakü fuarına katılanlar ağırlıklı olarak boya ve reçineler, çelik profiller, sandviç paneller, madencilik, petrol ve gaz mühendisliği, ev aletleri ve eşyaları, üretimi, özellikle buzdolapları, derin dondurucular, su ısıtıcıları, soba ve çamaşır makineleri, plastik ürünler, otomotiv alanlarında gıda ve makine üretim hatları, MDF, otobüs, çimento, tıbbi malzeme ve tıbbi giyim, tatlı ve çikolata, bisküvi ve kurabiye, organik ürünler alanında faaliyet göstermektedirler. 5 Hazar kıyısı ülkesi arasında İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki işbirliği özellikle farklı bir düzeyde önem taşıyor.
Geçen yıl İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki resmi ve ilan edilen ticaret hacminin değeri 607 milyon doları aştı ve bunun 565 milyon doları İran'ın komşu ülkeye yaptığı ihracatın payıydı. İran'ın petrol dışı ihracat potansiyelinin ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin gıda ve ev tüketimi alanlarında ihtiyaçlarını karşılama potansiyelinin çok yüksek olduğunu aşikardır. Bu bağlamda İran'daki ev eşyaları ve ev sanayi ürünleri, Avrupa Birliği ürünleri de dahil olmak üzere diğer ülkelerin ürünleriyle rekabet edebilir. Bu nedenle İran'ın gıda ürünlerinin çoğu Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa dahil olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilmektedir. Bu arada Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti dahil olmak üzere Hazara kıyısı olan devletler İran'dan kaliteli ve rekabetçi mal ithal etmek için daha elverişli koşullara sahiptir. Ayrıca İran yapımı otomobiller ve araçlarla komşu ülkelere ihracatının yanı sıra Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya'da dahil olmak üzere Hazara kıyısı olan bazı ülkelerde montaj yapılmakta ve kitle değerlendirme sürecinden sonra üçüncü ülkelere de ihraç edilmekte. Bu optimal koşulların varlığı İran'ın gıda endüstrisinde ve genel olarak endüstride Hazara kıyısı olan ülkelerin ihtiyaçlarının temelinde geniş bir varlığa da sahip olma kabiliyetini gösteriyor. Son yıllarda bu ülkelerde İran üretimi ev eşyalarını kullananlar İran mallarının kalitesinden memnun kalmışlardır. Hazara kıyısı olan devletlerin Bakü'de düzenledikleri ortak fuarın genel özetinde şunu söylemek gerekir. İran, ticari, teknik hizmetler ve mühendislik alanlarında yüksek endüstriyel, ekonomik ve ticari kapasitelere sahiptir. Sonuçlar İranlı şirketler bölgede işbirliğine hazır durumda beklemektedir. Bu şirketler bilgi ve teknoloji transferi ile Hazar kıyı devletlerinin ekonomik ve endüstriyel gelişimine de yardımcı olabilir. Bu arada Tahran yetkilileri Hazara kıyısı olan devletlerle işbirliği konusunda herhangi bir kısıtlamaları olmadığı her zaman vurguladılar. Bu yüzden İran'ın özel ve kamu sektöründe de bağlı şirketler diğer Hazar kıyı devletleriyle çeşitli siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda ilişkilerini geliştirmek için herhangi bir kısıtlamaya sahip değiller. Bu da ülke için tanınan iyi bir ilişkilerini de geliştirme fırsatı sayılır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Lübnan parlamento seçimlerine katılım oranının %8 düşmesi etrafında. Lübnan parlamento seçimleri 15 Mayıs günü düzenlendi ve katılım oranı %8 düşerek %41'e indi. Lübnan İçişleri Bakanı Bassam Mevlevi, parlamento seçimlerine katılımın yaklaşık %41 olduğunu söyledi. Bu seçim döneminde seçmen sayısı 3.917.000'di. Buna göre seçmenlerin %59'u seçimlere katılmadı. Başka bir deyişle Lübnan seçimlere sadece 1.605.000 seçmen katıldı. Buna rağmen yurt dışında yaşayan Lübnanların %60'ı sandık başına gitti. Lübnan'da 2018'deki son seçimler %49'luk bir katılımla yapılmıştı. Lübnan parlamento seçimlerine katılımdaki %8'lik düşüşün birkaç nedeni vardır. Birinci neden Lübnanlı politikacıların performansından halkın duyduğu memnuniyetsizliktir. Son 4 yılda Lübnan her zamankinden daha fazla siyasi istikrarsızlık gördü. Bu arada Lübnan kabilesini kurmak için 5 kişi aday gösterildi. Saad El Hariri, Hasan Diab, Mustafa Edip ve Necip Mikati aday gösterilen isimlerdi. El Hariri'nin 9 ay sonra 2019'da kabineyi kurduğu ve 9 ay sonra istifa ettiği ilgi çekici bir gelişmeydi. Hasan Diab'ın kabinesi sadece 6 ay sürdü ve 14 ay boyunca geçici başbakan olarak kalmaya devam etti. Mustafa Edip bir ay süre zarfında kabineyi kuramadı ve bu sürecin devamında ise 13 ay sonra Saad Al Hariri kabineyi kuramadı. Ardından ise Necip Mikati Lübnan'ın başbakanlık koltuğunda 8 ay kadar kaldı. Necip Mikati'nin en önemli başarısı ise parlamento seçimlerinin düzenlenmesidir. İkinci neden ise Lübnan'ın ekonomik sorunlarının son 4 yılda keskin bir şekilde artmasıydı. Son 4 yılda Lübnan para birimi keskin bir düşüşte ciddi bir değer kaybı yaşadı. Şimdi ise işsizlik %40 ve enflasyon %50'nin üzerinde. Ülke nüfusunun en az yarısı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Dünya Bankası'na göre Lübnan yüzyılın en kötü ekonomik kriziyle karşı karşıya. Lübnan halkı, Lübnanlı politikacıların sorunlarının azaltılmasına öncelik vermekle kalmayıp yolsuzluğa da bulaştığına inanıyor.
Lübnanlı siyasi akımlar arasındaki siyasi istikrarsızlığı ve güç mücadeleleri ile birlikte ciddi ekonomik sorunlar, Lübnan halkının yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik herhangi bir umudu hüsrana uğrattı. Bu nedenle Lübnan halkı seçimlere katılmamayı tercih ettiler. Üçüncü faktör, Saad el-Hariri'nin eyleme ve Lübnan parlamento seçimlerine boykot etme girişimiydi. El-Hariri, kabineyi kuramaması üzerine seçimlere katılmayacağını da açıkladı. Lübnan'daki bazı Sünniler seçimlerle katılmamayı tercih ederek El-Hariri ve Gelecek Hareketi'ni destekliyorlar. Lübnan'da bir siyasi analiste Ala El-Hasan şüphesiz seçimleri boykot etme fikri yabancı ülkelere özellikle Suudi Arabistan'ın Saad el-Hariri'yi marjinalleştirme çabalarından kaynaklanır dedi. Lübnan seçimleri ile ilgili son nokta ise yeni Lübnan parlamentosunun iki önemli görevinin de olmasıdır. Ajel görevi yeni bir kabine kurmak için yeni bir başbakan adayı göstermesidir. Parlamentonun birleşmenin ne olacağı ve kısa vadede bir başbakan atama olasılığının olup olmadığı veya Lübnan'ın konuyla ilgili siyasi anlaşmazlıklara koşup karışmayacağı da henüz belli olmamasına rağmen bu acı bir görev olarak da görülüyor. Bir diğer önemli görev ise önümüzdeki Ekim ayında yeni bir cumhurbaşkanı tanıtmaktır. Önceki dönemde de Lübnanlı parlamenterler 30 ay sürecin ardından yeni cumhurbaşkanını seçmeyi ancak başaramışlardır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Ben aklımda şunu lana sorga. Antıbın nada değil.
Bir an şey tarjistinle bir uşum uçun yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Değerli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Ferivel. Değerli dinleyiciler, Afgan Ses Ajansı'nın verdiği bir habere göre onlarca Afgan mülteci Türk polisi tarafından geçtiğimiz günlerde İzmir'de tutuklanmıştır. Bir mülteci mesajında son iki gündür en az 200 mültecinin bir Türk karakolunda gözaltına alındığını ve yeterli yiyecek ve suya erişimlerinin olmadığını ve gazetecilerin kameraları önünde sadece ekmek ve su verildiğini söyledi. Son günlerde ekonomik kriz ve mülteciler ilgili yaşanan sorun Türkiye'nin belli başlı önemli gelişmeleri arasında yer almaktadır. Hem iç gelişmeler açısından hem de bölgemize olası yansımalarıyla ilgili uzmanlar bu sorun üzerinde genel olarak kendi yorumlarını gündeme getiriyorlar. Özellikle Suriye krizinden bu yana mültecilerin Türkiye için nasıl bir sorun oluşturduğu maddi ve manevi olarak hep konuşulup analiz ediliyor. Dünkü sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuşmuştuk. İktidar partinin mülteciler ile ilgili siyasetleri hakkında ve Suriye krizinin başından beri bu siyaseti nasıl izlediği konusu ile ilgili sizleri bilgilendirmiştik değerli dinleyiciler. Bugün de sohbetimize yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İhsan Bey, şimdi iç siyaset arenasında iktidar parti bu mülteciler sorununu kendi lehine kullandı mı acaba? Yani kimi uzmanlara göre özellikle seçimler döneminde mülteciler
bile bir propaganda malzeme haline geldi AK Parti için. Ve ondan sonra da bir duygu sömürüsünden yararlanarak yani halk üzerinde bir etki yarattı gibi bazı yorumlara da rastlıyoruz. Böylesi aslında yorumlara siz katılıyor musunuz efendim?
Yani şöyle bir şey, tabii iktidar doğal olarak iktidar da kullandı. Yani mülteci özellikle dış politikada iktidar hem iç siyaset malzemesi olarak hem de dış siyaset malzemesi olarak bunu kullandı. Çünkü yaklaşık 3,5 milyon 4 milyonluk bir mülteci almışsın ve bunun üzerinden bir politik strateji geliştirebiliyorsun. Açıkçası AKP 2013 yılından bugüne kadar o göçmen ya da mülteci sığınmacı politikası üzerinde bir hem iç hem de dış siyasete bir strateji geliştirdi. Yani bu çok net. Fakat onun dışında şimdi son dönemlerde geri gönderilmesi konusunda da şeyler geliştiriyor. Yani biraz daha muhalefet geliştiriyor. Çünkü muhalefet artık şunu çok iyi biliyor. Türkiye'de mevcut halkın artık %80-85'in üzerine bu bir istatistik bir belirlemedir ve göçmenlerin, sığınmacıların politikalarına mevcut ya da Türkiye'de yerleşik hale gelmesine karşılar. Şimdi bunun üzerinde seçimle birlikte kim bir politika geliştiriyorsa, diyorsa ki ben geri gönderim, benim bir çözümüm var diyorsa, nasıl ki AKP bunları ya da mevcut hükümet bunları getirirken ben bu kadar göçmen ve sığınmacıya kucak açtım dediğinde ve bunun üzerinde o ilk dönemlerde bir politik kazanım elde ettiyse, şimdiki muhalefet elde etmeye çalışıyor ve muhalefet de geri göndermekle ilgili bir politik hamlenin içerisinde. Onlar da aynı zamanda da iç siyasette ve seçimlere yönelik ciddi bir yatırımla bunu uygulamaya çalışıyorlar. Dediğim gibi ilk başlarda mevcut olan hükümet iktidarı bunu kullandı. Yani ciddi bir şekilde, ki kullanıma çok açık. Sonuçta bir strateji geliştiriyorsun ama şu anda da geri gönderme konusunda, çünkü artık Türkiye'nin iç yapısı ya da halklar çok fazla kaldıramıyorlar artık. Çünkü hem asayiş olayları çoğaldı, hem belli boyutta göçmen ve sığınmacılara ırkçı ve bazı yerlerde saldırı gelişti vesaire vesaire. Şimdi iki taraftan da yaşanan sorunlardan kaynaklı şu anda da muhalefet şu anda onu kullanmaya çalışıyor. Yani bir strateji, seçim yatırımı olarak, stratejisi olarak geliştirmeye çalışıyor.
Tahran Radyosu.
Son olarak İhsan Bey, siz bu konuyla ilgili muhalefetin sunduğu planlara ve çözümlere nasıl bakıyorsunuz? Bir çözüm olarak görüyor musunuz? Özellikle CHP'nin sunduğu mültecilerle ilgili çözümü siz nasıl buluyorsunuz efendim?
Yani ben muhalefetin çözümü %100 tamamen sorunu çözeceğine inanmıyorum. Fakat sorunu belli boyutta, özellikle Şam'la tekrardan yeniden bir ilişki kurarak, Afganistan'da Taliban hükümetiyle yeniden bir ilişki kurarak belli boyutta ve asgari bir boyutta taşıyabilir. Ben buna inanıyorum. Ama bu mülteci sorunu tamamen şu anda, tabii sadece Türkiye'nin problemi değil ama Türkiye çok transit ve geçiş ülkesi olduğu için sorun, Türkiye'nin sorunu da değil aslında. Bu Avrupa Birliği'nde sorunu ya da ülkelerin kendi iç işleyişindeki demokrasi, özgürlükler ya da insan hakları konusundaki eksiklerle de ilgili bir sorun. Fakat ben CHP'nin, muhalefetin şu anda geliştirmiş olduğu, özellikle eğer nerede güç sorunu çok yaşanıyorsa o ülkelerle diyalog içerisinde onların tekrar geri dönüşüyle ilgili kolaylıkların sağlanması ve bir konsensüs etrafında, strateji etrafında geri gönderilmesi ya da geri tekrardan oraya yerleştirilmesi konusunda ben muhalefeti evet daha yapıcı buluyorum şu aşamada. Fakat %100 çözüm mü derseniz bana, hayır, çözüm değil. Ama en azından asgari bir şekilde indirebilir.
Doğru. Bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın İhsan Bey.
Teşekkürler.
Sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünde Türkiye'nin mülteciler sorunu ile ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. İç siyaset aynasında mülteciler krizinin nasıl AK Parti iktidar tarafından kullanıldığı ve ikinci olarak da muhalefetin bu konuyla ilgili sunduğu planlarına ve çözüm yollarına aslında kısaca baktık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İtilat gazetesinde Filistin direniş gruplarının Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik cinayetlerine karşı direniş vurgusu yapması, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakır İker'in ülkelerin enerji ve gıda güvenliği ile ilgili endişelerinin küresel işbirliğine dönüşebileceğini vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde Avrupa İslami Öğrenci Dernekleri Birliği'nin Siyonist rejimin bir Filistinli gazeteci şehit etmesine karşı tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistinli bir gazetecinin Siyonist rejim tarafından şehit edilmesine tepki olarak Avrupa İslami Öğrenci Dernekleri Birliği, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin insan haklarına yönelik çifte standart yaklaşımını kınadı. Avrupa İslami Öğrenci Dernekleri Birliği'nden yapılan açıklamada Siyonist askerlerin Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'yi doğrudan hedefli ve kasıtlı olarak öldürmesinin Avrupa hükümetleri, insan hakları mahfilleri ve Avrupalı gazetecileri destekleme teşkilatları tarafından sessizlikle karşılandığı kaydedildi. Açıklamada böyle bir cinayet muhalif Avrupa ülkelerinde gerçekleşmiş olsaydı savaş suçu olarak değerlendirileceği ve ağır yaptırımlara konu olacağı ancak Avrupa Birliği'nin ciddi bir tepkiyi göstermediği belirtildi. Açıklamada ayrıca Avrupa hükümetleri Yemen'den Filistin'e, Afganistan'dan Ukrayna'ya kadar dünyanın çeşitli yerlerindeki olaylarda kendi emperyalist çıkarlarını insanların hayatına tercih etti dedi. Avrupa İslami Öğrenci Dernekleri Birliği İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin etkisizliğinde önemli bir faktörün Amerika ve Avrupa ülkelerinin insan haklarına çifte standart yaklaşımı ve insan haklarını bir malzeme olarak kullanması olduğunu belirtti.
Tahran Radyosu. Risalet gazetesinde İran Uzay Kurumu Başkanı Hasan Sallariye'nin 2023 yılı başına kadar 7 uydunun tamamlanma veya fırlatılma aşamasında olacağını söylemesi, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistin'e direnişçilere saldırması gibi haberler göze çarparken, Cami Cam gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Siyonist rejim, Mescid-i Aksa'nın Hatibi Şeyh Ekrem-i Sabri'yi camiye savmak için yaptığı eylemler nedeniyle 4 ay boyunca seyahat yasağı getirdi. Kudüs'ün İslami Filistin kimliğinin ana sembolü olan Mescid-i Aksa, işgalci rejimin Kudüs'teki yıkıcı eylemlerinin her zaman hedefi olmuştur. El Ahd'ın yayınladığı rapora göre Siyonist rejimin Şeyh Ekrem-i Sabri'ye yönelik düşmanca tavrı Mescid-i Aksa Hatibi'nin hızlı tepkisine neden oldu. Mescid-i Aksa Hatibi, ben Mescid-i Aksa'yı savmak için faaliyetlerime devam edeceğim, vazgeçmeyeceğim ve hayatımın sonuna kadar Mescid-i Aksa'yı savunacağım diye kaydetti. Daha önce Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Ekrem-i Sabri, Siyonist düşmanın Kudüs sakinlerine yönelik saldırılarına rağmen planlarını ilerletemediğini ve uygulayamadığını vurgulamıştı. Ekrem-i Sabri, yerleşimcilerin hiçbirinin tek başına ve güvenlik güçlerinin desteği olmadan Mescid-i Aksa'ya saldırmaya cesaret edemediğine dikkat çekerek işgalcilerin oyunlarına ve komplolarına karşı dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.
Hemşeri gazetesinde İran ve Rusya ilişkilerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Rusya Büyükelçisi, Rusya ile askeri işbirliği Tahran-Moskova ilişkilerinin bir parçasıdır dedi. İran'ın Rusya Büyükelçisi Kasım Celali, Novosti Haber Ajansı'na verdiği demeçte, Tahran-Moskova ilişkileri tüm siyasi, ekonomik ve askeri alanları kapsıyor ve ilgili ekipmanın satın alınmasıyla sınırlı değil diye kaydetti. Tahran Büyükelçisi'nin Novosti Haber Ajansı ile yaptığı görüşme, Rusya Başbakan Yardımcısı ve İran-Rusya Karma Ekonomik Komisyon Başkanı Alexander Novak'ın Tahran'a yapacağı ziyaretin arifesinde gerçekleşti. Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi'den sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Safari Başkanlığı'nda Rusya Karma Ekonomik Komisyonu konulu Dış Ekonomik İlişkiler Koordinasyon Merkezi toplantısı düzenlenirken mali işbirliği, transit sorunlarının çözülmesi, petrol ve gaz projeleri alanında işbirliğinin geliştirmesi komisyonun ortak hedefleri arasında yer almıştı. İran'ın Rusya Büyükelçisi iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni döneme değinerek İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya ziyaretinin ardından her iki tarafa da çalışma ortamı sağlandı dedi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İranistan Cumhuriyeti'nin sesi. İran'ın dua harikaları. İran topraklarındaki doğal cazibeler ve elde edilmemiş bölgelere dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir. İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlere İran'ın sıcak su kaplı çöllerinden biri olan Geno ile tanıştıracağız. İran'ın doğasının özelliklerinden biri, ülkenin farklı yerlerinde çok sayıda kaplıca bulunmasıdır. Kaplıcalar, yıl boyunca su sıcaklığı ortam sıcaklığından birkaç derece daha yüksek olan ve su buharlarının da soğukta ve sıcakta açıkça görülebilen doğal kaynaklardır. Maden kaplıcalarının kullanımı eski bir tarihe sahiptir ve kullanım mazisi, insanın uygarlık tarihiyle beraber olduğu düşünülebilir. İran'da şu ana kadar 231 mineral kaplıca tespit edilmiştir. Yoğun volkanik aktivite nedeniyle oluşan kaynaklar. İran'ın güneydoğusunda Sistan ve Beluçistan eyaleti 25, Batı Azerbaycan eyaleti 24, Hürmüzgan eyaleti 20, Kerman eyaleti 18, Erdebil ile Semnan eyaletleri ise her biri 14 kaplıca ile İran'ın en fazla kaplıcaya sahip olan eyaletlerdir. Geno kaplıcası ise İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde söz konusu kaplıcalardan biridir ve çok güzel bir doğaya sahiptir. İran'ın güneyinde Bandar Abbas liman kentinin 34 kilometre kuzeyinde ve Geno deposunun kuzeydoğusunda deponun en bilinen yeri yani sıcak su kaplıcası bulunuyor. Bu kaynak kuzey ve güneyi sert kalkerli yüksekliklerde kaplı bir vadide yer alıyor. Kaynak suyunun sıcaklığı 41 santigrat derece iken ortam sıcaklığı 32 santigrat derecedir. Geno kaynak suyu çok sıcak olan klor ve kalsiyum sülfat kükürt grubu sularındandır. Yüksek sıcaklıktaki hidrojen sülfür ve klor gibi bu kaplıcanın özel bileşikleri burada yalnızca çok az sayıda hayvan grubunun hayatta kalabileceği koşullar yaratmıştır. Hürmüzgan İran'ın iklime giren büyük bir bölümünde sıcak ve nemli olmasına rağmen Geno Dağı çevresindeki ortam yüksek rakımı nedeniyle ılıman bir iklime sahiptir. Tabii bu bölgenin nemli havasının nedeni ise bizzat Geno Dağı olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü 2347 metre yüksekliğiyle ilin 6. en yüksek dağı olan bu dağ, deniz suyu buharlarının geçişini engelliyor ve sonuç olarak bu ilde hava genellikle çok rutubetlidir.
Tahran Radyosu.
Soğuk sabahlarda sıcaklığı yaklaşık 41 santigrat derece olan bu kaplıcanın üzerinden kalkan su buharı 20 santigrat derece sıcaklıkta olan çevre havası ile buluşunca 1 metre yüksekliğe kadar kararsız bir buhar oluşuyor ve böylece çevreye güzel bir manzara oluşturur. Geno bölgesinin de bitki örtüsü çok çeşitlidir. Tropik ağaçlar, çöl bozkırlarının özel ağaçları, dağ eteği bozkırları ve soğuk bölgelerin bitki türleri bu alanda bir arada görülebilir. Bu bölgede yetişen bitkiler arasında civan perçemi, kokulu, egretu, inek geveni, kimyon, kekik, venüs saçı, yaban nane, misvak ve hünnaba değinebiliriz. Geno bölgesinde 360 tür damarlı bitki bulunduğu söylenebilir. Burada Geno kaplıcası hakkında dikkat çeken bir konu ise buranın ender bulunan Aphanius genus balığın özel yaşam alanı olmasıdır. Aphanius yavru balıkların bir cinsidir. Ailenin de Amerika'dan gelen diğer üyelerinden farklı olarak Aphanius türleri Kuzey Afrika, Güneybatı Asya ve Güney Avrupa'ya özgüdür. Cinsteki birçok türün çok küçük dağılımları vardır ve ciddi şekilde tehdit ediliyor. Bu cins balıkları diğer balıklardan ayıran ise onların 47 ila 50 santigrat dereceli sıcak sularda yaşayabilmesidir. Uzmanlara göre Aphanius genius balığının uzun süreliğine bu sulara uyum sağlayabilmesinin yüksek sıcaklıklarda koşulları kontrol etmesine izin veren bir dizi ısı şoku geleneğine sahip olması olduğuna inanıyor. Bu balıklar hakkında yapılan araştırmalar balığın cinsel organları ve karaciğeri dokusunun ısı şoku protein genlerinin çalışmasının bu balıkların geno kaplıcasına uyum sağlayarak burada yaşayabilmesini sağladığını gösteriyor. Bu balıklar adeta kaçarcasına çok hızlıca yüzen ve kaplıcalarda sadece bir hayaletinin göründüğü çok küçük balıklardır. Fakat dere boyunca daha sakin olan kıyı sularında çok dikkatlice bakıldığında bu eşsiz balıklar görülebilir. Bu ilginç balığın soyu birkaç yıl öncesine kadar tükenmekteydi. Fakat eşsizliği nedeniyle İran Çevre Örgütü tarafından çoğaltılması ve soyunun kurtarılması konusunda kapsamlı çalışmalara başlandı. Ve hatta gen bankası konusunda ise bazı araştırmalar yapıldı. Geno kaplıcasının bulunduğu güzel bölgenin nispeten geniş olması nedeniyle buranın eğlence ve spor aktivitelerine kullanmak ve doğada gezi düzenlemek için 3 ila 4 saat zaman gerektiriyor. Geno eğlence bölgesi hoş bir iklimde yer alıyor ve bu da bölgene giren en sıcak döneminde bile gezilebileceğini sağlıyor. Fakat eğer en iyi hava koşullarında Bandar Abbas kentine girmek ve buranın keyifli manzaralarını görmek istiyorsanız en iyisi kış aylarında bölgeye gitmeniz tavsiye ediliyor. Muhterem dinleyiciler, bugün de sizlere İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık. Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı www.parsude.com adresinden takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Programımız boyunca her ayetin Kur'ani noktalarını ayetlerin tefsirine göre ve bu semavi kitabın başından sonuna kadar sürekli bir şekilde sizlerle paylaşmak ve böylece ilahi marifin sonsuz denizinden bir damla olsun yararlandırmak istiyoruz. Şimdi hep birlikte Bakara suresinin 45. ayetine kulak veriyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Vesta'inu bis-sabri ve's-salah. Ve innaha lekebiratun illa alel-haşi'in.
Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz o sabır ve namaz, Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir. Dış sorunlara veya iç şehvetlere karşı sabırlı olmak ve direnmek, insanlara yaşamlarında güç kazandıran ve böylece Allah katına huşu içinde ibadete ve sadece ona teslim olmaya yönlendiren en iyi dosttur. Bazı rivayetlerde sabır direnişten maksadın oruç olduğu belirtiliyor. Lakin sabrın çok geniş bir kavramı söz konusudur ve oruç bu kavramlardan sadece biridir. Nitekim İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den şöyle nakledilir. Sabır üç çeşittir. Biri musibetlere karşı sabır, diğeri günaha karşı sabır ve üçüncüsü ilahi ibadete ve görevlerde sabırdır. İmam Cafer Sadık aleyhisselam da şöyle buyuruyor. Ne zaman dünyadaki hüzünlerden biri sizi saracak olursa abdest alın ve camiye gidin. Kitap okuyun, dua edin. Çünkü Yüce Allah namazda kendisinden yardım isteyen şeklinde buyurmuştur. Kuşkusuz namazın pak ve huşu eden insanların nezdinde böyle bir değeri vardır. Ancak huzu ve huşu ehli olmayan için namaz ağır bir yüktür ve bu yüzden namazdan kaçmaya çalışırlar. Bu ayeti kerimeden şunları öğrenmekteyiz. Sorunların üstesinden gelmek için iki şey gerekir. Birincisi güçlü bir iç kuvvettir ki bu da sabır ve direniştir. Ve diğeri de dış kaynak ki bu da namaz ve Yüce Allah ile irtibat kurmaktır. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Kur'an-ı Kerim ile ilgili programlarımızı www.parstoday.com üzerinden izleyebilir, ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Tekrar buluşmak umuduyla Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Afganistan Hidropolitiği.
Muhterem dinleyiciler, Afganistan Hidropolitiği isimli yeni dizi sohbetimizin ilk bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Afganistan'da su politikaları üzerinde duracağız.
Su kıtlığı ve hayati bir sorun olarak su talebi ekonomik, sosyal ve politik sonuçları ile yurt içinde ve yurt dışında bir sistem olarak sakinlerinin bekasını ve istikrarını tehdit edebilecek toplumsal krizinin arka planını oluşturmaktadır. Günümüzde su paylaşımı ve su kaynakları krizi başta olmak üzere çevre sorunları su krizine dahil olan ülkelerin iç ve dış politikalarının gündem maddelerinde ve öncelikli sorunlarında yer almaktadır. Birden fazla ülkenin topraklarında akan çok sayıda nehir var. Bu da bu nehirlerin havzası alanındaki ülkeler arasında itiraflara yol açar. Dolayısıyla ülkelerin hidropolitik etkileri veya su politikaları o ülkelerle sınırlı olmayıp o ülkenin komşuları içinde sonuçlar doğurabilir, hatta çatışmalara bile neden olabilir.
Ülke haritalarına bakıldığında birçok ülkenin ortak su kaynaklarına veya sınır aşan nehirlerine sahip olduğunu görebiliriz. Paylaşılan su kaynakları üzerine zaman içinde ve tarihsel olaylar sonucunda egemenlik iddialarının oluşması, bu sınır aşan suların yönetilmesini ulusal sulara göre çok daha zor hale getirmiştir. Çünkü bu kaynakların yönetişiminin siyasi ve güvenlik yönleri ve nasıl dağıtıldığı yerli kaynaklardan çok daha fazla hassastır. Bu nedenle su, ülkelerin siyasi ilişkilerinde önemli bir faktör haline gelmiş, özellikle de kuraklığın artmasıyla birlikte su üzerinde çatışma ve gerginlik olasılığı artmıştır. Bu nedenle sınır aşan bir uluslararası nehirler bazı durumlarda hükümetler arasında anlaşmazlıklar haline gelmiştir. Herhangi bir ülkede hidropolitika veya su politikaları o ülkenin su kaynakları ile ilgili strateji ve programlarına yön verir. Ancak bu stratejiler uluslararası çevre hukuku kuralları ve sınır aşan nehirlerin işletilmesine ilişkin sözleşme ile çelişmemelidir.
İran ve Afganistan ortak veya sınır ötesi nehirlere sahip olan ülkeler arasında yer alıyor. Afganistan ve İran halkı için suyun önemi ekonomilerinin tarımsal doğası gereği çok yüksektir. Afganistan'ın İran'dan ayrılmasının başlangıcından bu yana sınır sularının yönetimi konusu ve tarım sektöründe ulusal üretimi artırmak için yönetimlerine iyileştirme ihtiyacı iki ülke halkının endişe kaynaklarından biri olmuştur. Güney Asya ve Afganistan'ın küresel güçler için jeopolitik önemi ve dünyadaki ve bölgedeki ciddi su kaynakları sıkıntısı ve uluslararası nehirlerin varlığı göz önüne alındığında sınır aşan nehirlerin işletilmesi de dahil olmak üzere su temini ve su yönetim yöntemlerine dikkat edilmesi ihtiyacı birçok yönden önemlidir. Bu önemli yönlerden biri de bu konunun insani güvenlik boyutuna dikkat edilmesidir. Çünkü günümüzde küresel su krizi ulusal güvenlik kavramını değiştirmiş, hatta dünya güvenliğini tehdit etmiştir.
Tahran Radyosu.
Günümüzde su kıtlığı krizi nedeniyle yerel, bölgesel ve uluslararası gerilimlerin ortaya çıkmasıyla birlikte bu doğal kaynaklar bölge ve dünyadaki hükümetler arasındaki ve hükümetler arasındaki ilişkilerde önemli bir faktör haline gelmiştir. Bu sorun kurak ve yarı kurak bölgelerde her daim daha ciddi bir sorun olarak ele alınmıştır. Bu sorun o kadar büyümüş ki çevre uzmanları 1950 ile 2030 yılları arasını iki döneme ayırmıştır. 1950'den 1990 yılına kadar ekonomik dönem ve 1990 ile 2030 yılına kadar da çevresel dönem olarak adlandırmışlardır. Burada önemli olan nokta 1950-1990 döneminde ulusal güvenliğin esas olarak ideolojik ve askeri nitelikte olması ve soğuk savaş ile karakterize edilmesidir. Bu arada 1990 ila 2030 döneminde ulusal güvenlik daha çok gıda ve iş güvenliği ile çevre konularından etkilendi ve etkilenmeye de devam edecek. Aslında bu dönemde insan haklarının çevre sorunlarına bakışı diğer dönemlerden daha fazla güçlenmiştir. Bu açıdan ülkelerin su, hidropolitik politikaları, uluslararası insan hakları yükümlülüklerini ihlal etmemelidir.
Haremud Havzası, İran ve Afganistan arasındaki en önemli ortak havzalardan biridir. İran'ın doğusu ve kuzeydoğusu kalkınma anlamında bu havzanın sınır aşan su kaynaklarına bağımlıdır. İran'ın dünyanın kurak ve yarı kurak kuşağında yer alması, İran'ın su stresi, endeksi ve yenilenebilir tatlı suyun nüfusa oranı açısından ülke su serisi ve kıtlığına doğru hareket etmektedir. Harirud Havzası'nın coğrafi adlarından bir kısmını kapladığı Horasan Rezervi eyaleti, ülkenin illerinin su kıllanma yüzdesi endeksine göre durumu iyi değildir. Son yıllarda çok ciddi bir kriz bölgede yaşanmaktadır. Afgan hükümetlerinden özellikle Hamid Karzai ve Eşref Gani döneminde verdikleri sözlerin arkasında olmaması, ikili anlaşmalara uymamaları bu konuda etken olmuştur.
2001 yılındaki Bonn zirvesi ve Hamid Karzai ve Eşref Gani hükümetlerinin iktidardaki görevlerine başlamasının ardından Afganistan'daki hidropolitik durum İran karşıtı bir yaklaşıma doğru yön değiştirdi. Türkiye gibi ülkelerin su alanındaki provokasyonları ve tek taraflı su kaynakları yönetimi politikaları da dahil olmak üzere çeşitli barajların inşa edilmesi, ikili anlaşmalara ve uluslararası anlaşmalara uyumlu olarak hareket edilmemesi İran'ın su güvenliğini olumsuz yönde etkiledi. Çeşitli nedenlerle Kabil, İran'la su konusunu malzeme ve araçtan olarak kullanarak yeni ve hasmane bir perspektiften konuyu ele almaya çalıştı. Bu şartlar altında İran'ın Afganistan'a olan güvensizliği artmış ve buna karşılık İran, Afgan hükümetini İran'ın sınır aşan nehirlerinden su haklarına dikkat etmeye ikna etmek için ekonomik, jeopolitik ve siyasi alanlarda Afgan hükümetine tepki vermeye çalışmıştır. Afganistan'ın İran'ın su kaynaklarının bir tamamlayıcısı olduğu düşünüldüğünde Afganistan'ın İran'a akan nehirler üzerinde herhangi bir engel ve su kontrolü istasyonu yapması pratikte Kuzeydoğu ve Doğu İran'ın su güvenliğini etkiler.
Afganistan'ın hidropolitiği Eşref Gani hükümetinin düşüşünden bu yana değişmektedir. 15 Ağustos 2021'de Afganistan'da Taliban'ın iktidarı tam olarak ele geçirmesi ve Taliban'ın Kabil'e gelişiyle birlikte su haklarından İran ve Afganistan arasında nasıl bölündüğüne dair umut verici kıvılcımlara tanık oluyoruz. Öyle ki birkaç yıl boyunca İran'a su girişinin engellendi bir dönemin ardından yeni Taliban hükümeti 18 Ocak 2022'de Afganistan tarafından da Kamal Han Barajı'nın da açıldığını ve İran'ın doğu sınırlarına suların Hamun Gölü'ne aktığını duyurdu. Ancak bazıları artan yağış ve Kamal Han Barajı'nın taşması nedeniyle Taliban hükümetinin barajı açmaktan başka seçeneği olmadığına inanıyor. Çünkü barajın arkasındaki su basıncı nedeniyle pratikte yıkılabileceği riski ortaya çıkmıştır. Ancak bu olayın sonrasında Taliban yetkilileri İran-Afganistan su anlaşmalarına bağlılıklarını da vurguladılar.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Kabil'deki Büyükelçiliği, Büyükelçi Vekili Seyit Hasan Murtazavi şöyle düşünüyor. Kuşkusuz İran'ın temel su sorunları Kamal Han Barajı'ndan bırakılan bu az miktarda çözülecek değil. Gelecek dönemde Kabil'deki yönetim ile ortaya çıkan sorunların tam olarak çözülmesi hususunda uzun uzadıya müzakereler yapacağız.
Hirmend Anlaşması'na göre İran'ın Hirmend Nehri'nden payı yıllık olarak 820 milyon metrekare kadardır. Bu da saniyede 26 metre küpe tekabül ediyor. Ancak farklı aylar ve mevsimlerde bu rakamın sabit olmadığı belirtilmelidir. Bu nehir Sistan ve Beluçistan eyaletinin kuru ve yarı kuru bölgelerinden geçtiği için hem içme, hem tarım, hem de endüstriyel kullanım açısından da büyük önem taşıyor.
Değerli dinleyiciler, bir sonraki sohbetimizde Afganistan'ın hidropolitik politikalarının sorunları nelerdir konusunu ele almaya çalışacağız. Bu hidropolitikalarda hangi yabancı ülkelerin müdahale ettiğini ve hangi amaçlara rol oynamaya çalıştıklarına da değineceğiz. Afganistan 2001 Bonn Konferansı'ndan sonra Taliban sonrası rejimdeki kalkınma planları İran'ın su haklarını azalttı mı konusuna da değinmeye çalışacağız.
Muhterem dinleyiciler, Afganistan Hidropolitiği isimli yeni dizi sohbetimizin ilk bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.elif.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam 38. Nurlu Hikmetli Sözünde akıl, ahmaklık, kibir ve iyi ahlak hakkında hikmetli cümleleri ardından bu hikmetli sözünün son bölümünde kötü sıfatlara sahip olan 4 grupla arkadaşlık yapılmaması hakkında şöyle buyuruyor. Yavrucuğum, ahmakla arkadaşlıktan sakın çünkü o sana fayda vermek isterken zarar verir. Cimriyle arkadaşlıktan sakın çünkü en çok ihtiyaç duyduğun şeyi senden esirger. Kötü adamla arkadaşlık etme çünkü o seni değersiz bir şeyi karşılığında satar. Yalancıyla da arkadaşlıktan kaçın çünkü o serap gibidir. Sana uzağı yakın ve yakını uzakta gösterir. Dost, insanın hayatını önemli ölçüde etkiler. Bu yüzden aptal ve ahmak insanlarla arkadaşlık edenler hiç şüphesiz zarara uğrarlar. Zira ahmak insanlar normalde cehaletleri yüzünden büyük hatalar yaparlar. İyi kötü ve kötüyü de iyi sanırlar. Bu yüzden bazen ısrarla kendi arkadaşlarını sonu iyi olmayan işlere mecbur bırakırlar veya tam tersi, sonu iyi ve faydalı olan işlerden vazgeçirirler. Nadan dostun vesveseleri bazen insanı etkileyebildiğinden imam böyle insanlarla arkadaşlığın kesilmesini öğütlüyor. Emirül Müminin Ali Aleyhisselam hikmetli sözünün sonraki bölümünde şöyle buyuruyor. Cimriyle arkadaşlıktan sakın çünkü en çok ihtiyaç duyduğun şeyi senden esirger. Bencil ve cimri insanların Allah Teala tarafından kendilerine verilerini asla başkalarına vermek istemedikleri inkar edilemez bir gerçektir. İmamın kendi evladını arkadaşlıktan men ettiği üçüncü kişi ise fasık, laubali ve suçlu insandır. İmam şöyle buyuruyor. kötü adamla arkadaşlık etme, çünkü o seni değersiz bir şey karşılığında satar. Bu grup her zaman kendi hava ve hevesleri peşindeler ve bu yüzden heveslerini takip ederler ve dostlarını kolayca bırakırlar. İmam 38. değerli sözünün sonunda şöyle buyuruyor: "Yalancıyla da arkadaşlıktan kaçın, çünkü o serap gibidir. Sana uzağı yakın ve yakını uzak gösterir." Yalancı biriyle arkadaşlık etmek tehlikeli bir iştir. Zira bazen zafere ulaşmak için tüm faktörler hazırlanır. Fakat böyle bir insan yalanlar ile ona ulaşmayı imkansız ve mahal gösterir. Böylece hazırlanan fırsat kaybolur veya tam tersi de olabilir. Bazen insanın önündeki olaylar bir işin yapılmasını olanaksız kılar. Bu yüzden böyle bir işe girişmek yenilgi ve hüsranla sonuçlanır. Fakat yalancı arkadaş insana hedefine ulaşabileceği şeklinde konuşur. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini size kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 36 82. Ayrıca